Very good. Great.
Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayanlar Hasan Cenkdereli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm.
Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.
Merhabalar, Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugünkü programda Cenk Derir uzaklardan nihayet aramıza katılabildi. Cenk, hoş geldin.
Merhaba Yağmur.
Merhabalar. Bugün Evren Uzer, onunla birlikte Mimarlar ve Kadın üzerine bir seri devam ettiriyorduk. Ve Aslan Demirtaş'la birlikteyiz. Dört kişiyiz stüdyoda. Hoş geldiniz hepiniz.
Merhaba.
Merhaba.
Aslan Demirtaş'la Evren aslında bir kahve muhabbeti sırasında bu program fikriyatı ortaya çıkmış. Benim de söyleyeceklerim var gibi Aslan'ından bir fikriyat gelmiş.
Bir aslında şey diyeceğim, Yelta İzan altında bırakmak istedim. Aslında çok uzun zaman önce Aslan'la beraber bir program yapmak istemişti Yelta.
Benim de söyleyeceklerim evet. Var.
Ama bunu yapamamıştı. Cevap hakkı doğsun da ortam kızışsın diye söylüyorum.
Doğru, Yelta'yla bir ileri geri şey yaptık. Evet. Hakkını yemeyelim.
Aynen öyle.
Almanya'daki Yelta'ya buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Merhaba, umarız Yelta. Ki bu perşembe sabahında bizi dinliyordur Almanya'dan.
Aynen.
Aslan da aslında bu seride bir kadın mimar profili olarak da gelmiş oldu. Hoş geldin diyeyim tekrardan.
Hoş bulduk.
Ve aslında ne yapıyorsun, ne ediyorsun, işlerin nedir? Bunun üzerinden başlayabiliriz.
Tabii. Başlıyoruz galiba. Başlıyoruz. Evren'de okey.
Evren'de karşılıklı bir bakışma oldu.
Ne yapıyorum, ne ediyorum? Ben mimarlık ve araştırma ve tasarım ofisi yürütmeye çalışıyorum. Çeşit işler yapıyoruz. Sergi, araştırma, bina, peyzaj, kilim, grafik vesaire gibi.
Çok güzel. Böyle anlatınca ne kadar güzel oluyor.
Geniş bir yelpaze de.
Evet, geniş bir yelpaze. Zira mimarlığı da bir tasarım disiplininin parçası olarak alıp hani tasarımı çok daha geniş bir şekilde hani yayarak, incelterek bir şekilde formüle etmeye çalışıyoruz aslında. Önümüze her gelen bir tasarım problemi olarak geliyor. Yani bu bir hastane de olabilir, bu bir kilim dokuması da olabilir veya bu bir bostanın müzakere edilmesi de olabilir bir belediyeyle.
Onu diyecektim ben mesela. Yani bildiğimiz anlamda mimarlık iş alma verme yöntemlerinin dışında başka ara alanları da belki bu tam anlamıyla da ofisin araştırma kısmının, bilmiyorum. Hı-hı. Yani onlar birbirinin içine geçişiyor tabii ki. Geçiyor daha doğrusu. Hı-hı. Onun bir parçası herhalde o mesela bostanda yapılan şeyler ya da diğer konular. Bir yandan da üniversitelerde de proje stüdyoları yürütüyorsun. O da Hı-hı. onun bir parçası evet. galiba.
Evet, yani bostan diye açtın Hı-hı. diye oradan mesela girebiliriz. Bostan mevzunu üniversitelerde derken Bilgi Üniversitesi'nde bir dönem master stüdyosu olarak yürüttük. Burada
özellikle Yedikule Bostan'dan.
Yedikule Bostan, doğru. Hı-hı. Hakikaten. Buradan o kısmı, şöyle bostan de bir deyince benim kafamda yani One and Only Bostan şeklinde biricik bostanımız Yedikule Bostanı. Yedikule Bostan, tarihi Yedikule Bostanları'nı koruma girişimiyle birlikte aslında onlarla benim ilk tanışmamdı, parçası olmazdan önce.
Şöyle de bir parantez açalım. Bir önceki programda aslında burada Suna evet. Kafadar Yedikule Bostanları koruma girişiminden aramızdaydı. Denk gelemediniz, ucuca oldu ama.
Evet, öncesinde konuştuk ama.
Tamam.
onu Bilgi Üniversitesi'nde bir stüdyo sorumsalı olarak ele aldık ve aslında şunu dedik. Bir yandan hepimiz bostanların yıkılmadan önceki haline dönmesini istiyoruz. Fakat ortaya atılmış bir park fikri de var. Ve mahallenin de bu park fikrini benimsemişliği de var. Bu durumda ve belediyede bu kadar güçlü bir şekilde park yapacağız, bostanı yıkacağız gibi bir motivasyonla geldiği durumda sözel konuşmalar genellikle böyle bir çıkmaz sokakta bitiyordu. Park istiyoruz. Hayır, bostan kalsın. Bostan kalsın, park istiyoruz. Ama bu bostanla parkın arasında bayağı geniş bir yelpaze var. Ve biz de yani benim stüdyomda sorduğum bu yelpazeyi ortaya çıkarabilmek için ve bunu mahalleliyle paylaşabilmek için, belediyeyle paylaşmak için, kendi kendimize bakabilmek için tasarımı bir müzakere aracı olarak kullanabilir miyiz? Sizin sorusuydu ve bizim stüdyonun Dolayısıyla iki tane çatı kavramı vardı. Bir tanesi müzakere, diğeri de dirayetti. Dirayeti de yani peyzajın, doğanın kendi dirayetinden aldık. Çünkü Yedikule Bostanları bütün bostanların arasında, İstanbul'dakilerin arasında bir özelliği de en dirayetli olması hala.
Resilience, işte, İngilizce'deki resilience aynen. kavramının Türkçe karşılığı olarak dirayet kullanıyorsun. Doğru, aslında evet. Miras da hani kendi içinden en dirayetli olan zaten bugüne kesinlikle. Kalmış olmasının.
Bir de kullanımıyla yani o o kullanımıyla o kadar güçlü bir şekilde kalıyor olması da çok
evet. aynı kullanımı. Önemli.
Aynı evet. kullanımı.
Yani orada kullandığımız metaforlardan bir tanesi öğrencilerle tartışırken dayanıklılık ya da dirayet artık hangisi hı-hı. ikisi de kullanılabilir herhalde. Biz daha çok dirayeti severek kullandık. Bir ağacı ele alırsak yani fırtınada rüzgarda bir ağacın yerinde kalabilmesinin sebebi eğilip bükülebilmesi, esnek olabilmesi veyahut da bir sel geldiğinde yani büyük bir su gücünün önünde bir duvar yıkılabiliyor ama daha bunu çekebilen bir peyzaj bunu absorbe ederekten emerekten gene aynı şekilde olmayı koruyabiliyor. Bu iki kavram üzerinden biz hani müzakere nasıl yapılabilir? Park denilen şey nedir zaten? Öncelikle onu sorguladık. Park deyince çünkü böyle bir açık alan ama içinin fonksiyonları farklı olabilir, peyzajı olabilir, farklı olabilir. Bu nedir? Mahallenin burada isteği nedir aslında? Hani park istemenin ötesinde aslında mahallenin ne yapmak istiyor yani böyle bir açık alanda?
Bir de şey oldu değil mi? Bu bazı kavramlar çok güç kazandı. Mesela park deyince hani süper pozitif falan hani.
Tabii, evet.
Ne olup ne biteceği de çok belli olmayan aslında.
Aynen öyle ve müzakeredeki inceliğin gereksinimi de aslında şurada. Çünkü bir belediye ben sizin mahallenize bir park yapacağım dediği zaman, bir kamusal alan oluşturacağım dediği zaman ve 3-5 bostancı onların gözünde hı hı. kendilerine para kazanıyor iken ben burayı bütün mahalleyi açacağım derken burada aslında kategorik olarak kamusal alan ve daha çok kişi kullanacağı için hı hı. bir şey yok. Bir problem yok ama işte Evren senin dediğin gibi de orada bir miras mevzu da var yani orada aslında.
Hem o var hem de bir önceki programa daha doğrusu bilmiyorum bunlar arka arkaya mı yayınlanacak ama Suna Kafadar, Elif İnce'nin katıldığı, Özlem Ünsal'ın katıldığı programda mesela şeyi de konuştuk. Yani o mahalleli işte park olacak biz kullanacağız derken onu savunuyor. Büyük bir çatışma var bostancıların kendi şeyi. Ve kazanım meselesini hep sonuç odaklı düşünüyoruz ama süreç içerisindeki o verme alma meselelerine çok bakmıyoruz. O yüzden sen müzakere kavramından bahsettiğin zaman o benim kafama çok güzel yattı. Tasarım bir araç olarak o bostanla park arasındaki geçişleri alternatifleriyle sunacak ve senin işte oradaki mahalleliyle konuşabilmeni de sağlayacak bir araç haline gelmiş oluyor.
Evet kesinlikle yani zaten bostancılarla ve bostan mekanı ile mahalle ve mahallenin dokusunun bir buluşması ve bir şekilde kendi kendine kamusallığını müzakere etmesi. Hı-hı. Çünkü orada işte Bizans'tan beridir tarihi karasurlarıyla birlikte var olan mahallenin de İstanbul'un da dünyanın da bir mirası olan bostanlar var iken mahalleli de bir yandan kendine başka bir açık alan elde etmeye çalışıyor. Bunların ikisi birbirine tezat şeyler değil. Biz bunları sorgulamasını yaptık stüdyoda.
Hı. Önceki programda mesela Sunan söylediği çok ilginç bir şey vardı. Kadınların biz orada kentsel muhalefette görünürlüğü üzerine konuşuyorduk. Ciddi bir kadın kitlesi vardı ama çoğu bize karşı olan kadınlar demiştin. Nasıl ya diye biz şaşırdık. O kadar karşılarmış ki siz burada fuhuş oluyor, atıl alan çöp götürüyor. 3-5 bostancı dediğin gibi hani para kazanıyor. Biz buradan faydalanamıyoruz. Ve çocuğun olsa anlarsın gibi de bir şey çıkıyor. Hani
evet,
park enteresan. Eşittir aile olarak kullanabiliyoruz. Kamusallık, görünürlük bu şekilde ortaya çıkacak gibi. Ve kesinlikle bostana karşılardı. Bu aslında bir arayüz olarak da bu tasarımın o bahsettiğim müzakere aracı olarak kullanabilmesi. Ve ikisini farklı bir paydada bir araya getirebilmesi enteresan. Ne ürünler çıktı? Nasıl görebiliriz? Nereden takip edebiliriz? Merak
onlara
ederiz.
Bir link ya da bir şey yapalım.
Twitter'dan paylaşabiliriz
tamam,
diyelim.
Tamam paylaşalım. Yani bu söylediğine şunu eklemek istiyorum. Bu stüdyonun, master stüdyosunun dışında bir de bahar atölyeleri dahilinde bir arkadaşım, peyzaj mimarı bir arkadaşımla birlikte, Claudia Taborda ile birlikte bir atölye yaptık. Ve birkaç gün aslında böyle derste oturup öğrencilerle park ne, açık alan ne, rekreasyon nedir, bostan nedir, tarım nedir vesaire falan bayağı teorik altyapısını oluşturduktan sonra yeniden kullanabileceğimiz paletlerle bir takım işte bağlayabileceğimiz ip vesaire falan gibi bir şeylerle kamyona doluştuk. Ve şu da enteresandır ki çoğunluğu genelde daha peyzajvari stüdyolar verdiğin zaman çoğunluğu kadın oluyor. Stüdyoyu alan, workshop'ı alan. Biz bu ekipte Claudia, ben, yanımızda fotoğraf çeken bir kız da vardı o da. Ve bütün öğrenciler olmak üzere yani böyle bir kadın grubu olarak bostana indik sabahleyin resmen. Ve ben aslında biraz tereddüt etmiştim ne olacak ne bitecek dediğin gibi. Çünkü bir rezistans olabiliyor. İnanılmaz güzel bir gün geçirdik biz orada. Çocuklar orada kendi kendilerine bir futbol sahası yapmışlardı. Onun yanına böyle minik tribün yapalım dedik. Bir yandan da sarı bantlarla eski bostanın hatlarını çizdik geri oraya. Çocuklar bunu acayip, yani başta biraz baltalı filan bir şey yaşadık. Yakup'la ufak tefek. Ama sonra bayağı şey, maskotumuz olan Yakup'la birlikte. Ve o günün sonunda yani biz bütün böyle bir enerjiyle oradaki bütün kadınlar da geldi. Bu sefer ama yani mesela dile getirişlerini, siz burada bostan istiyorsunuz gene de park olacak diyen kadın dahi çok daha sakin bir dille konuşuyordu. Akşamüstü işte çocukların anneleri geldi, hep beraber oturuldu tribünde. Çok farklı bir enerji doğabiliyor da bir yandan. Yani full kadın gidildiği zaman ve o şu anda bir önceki keşkek günü yapmıştık biz bostanda. Orada o başları, yani 3000 tane imza topladım ben park için denilen bir mahalleliyle, hanımefendiyle ben konuştum. Ve böyle şeyler de olabilir, bak biz projeler geliştiriyoruz, hem senin yürüme yolun olacak, hem çocuğa küçük çocuk parkı da olabilecek ama bostan da olacak ve her taraf yemyeşil olacak, kendi kendine bakan üretken bir peyzajın içerisinde. Onların arasında yürüyebileceksin, aydınlatılacak surlar, yanında sur boyu yürüme bir gezinti alanı olacak diye bunlar kafasında imajlar olarak oluşmaya başladığı zaman bu çok da mantıksız bir şey değilmiş.
Bu aslında diyor. Söylediğin önemli. İnsanlar bir örnek ya da bir tahayyül edebilecekleri bir şey görmek istiyorlar. Sunan'ın da söylemiş olduğu, biz sulu küle olmayacağız tabii ki, aynı yolun yolcusu değiliz ki gibi bir, evet, argüman var. Ama hani sizde uygulanan imar planı bu ve bunun bir partisi olarak sadece parkların yanında biz böyle bir şey yapıyoruz. Ve sonunda surlar aydınlatılacak olabilir, keşkek verecek olabilir. Bir şey görmek istiyor insanlar deyip tasarım bu arayüzde önemli bir müzakere aracı olabilir diyelim. Evet. Diyerek bir kısa ara verelim mi acaba? Tabii. Aslan Demirtaş'ın bizim için seçtiği The Doğu'dan bir parça dinleyip... Tabii. Stüdyoda Açık Mimarlık'ta Cenk Dereli, Evren Uzer ve Aslan Demirtaş'la birlikteyiz. Ben Yağmur Yıldırım. Aradan sonra devam edeceğiz.
Another way.
Merhaba, Açık Mimarlık programını dinlemektesiniz Açık Radyo'da. Devam edelim. Diyerek hızlı bir açış yapmak istiyorum. Aslan Demirtaş, Evren Uzer, Yağmur Yıldırım burada. En son Bostan mevzusunu konuşuyorduk aslında. Yedi Kule Bostanları üstünden. Hı. Tasarımın nasıl bir müzakere aracı olup olmadığını biraz konuşmuştuk.
olma potansiyeli. Olma potansiyeli.
Evet. Yani linklerden paylaşımlarla galiba o konu daha da görünür ve anlaşılır hale gelecektir. Çünkü çok zaman üstüne konuşmak yani yeterli olmuyor tabii ki. Oradan devam edebiliriz ya da bir aşı sergisinden mi acaba bahsetsek?
Oynayalım mı?
Bence olabilir.
Aşıyı da dinleyelim. Bence ilginç.
Tamam.
Peki o zaman.
Yani senin meslek pratiğinin parçası olan şeylerden aslında bahsediyoruz. Bu sergiden de bahsedelim. Sonra da tamam. Bakalım nereye doğru gidiyoruz.
Peki.
Onu bize biraz anlatırsan süper olur.
Hızlıca anlatayım bu sefer.
Evet.
Çok hızlı deneyim.
Evet.
Aşı sergisi benim MIT'de master tezi olarak yaptığım bir çalışmanın üzerine kurulmuş bir sergi. 2013 yılında İstanbul'da, 2014'te de Ankara, Salt Galata ve Salt Ulus'ta olmak üzere iki defa sergiledik. Aşı sergisi işte modernliğin, yani modernitenin ikonlarından barajların ve barajların da doğanın üzerinde hüküm kurma ikonlarından olma özelliğinden yola çıkarak Türkiye'nin modernizasyon serüvenini devlet su işleri ve ondan önce nafia vekaletinin ayak izlerinde sürdük. Burada Ankara'da Çubuk Barajı'ndan başladık. Ondan sonra işte, bütün 26 tane havzaya Anadolu'nun ayrılması ve akabinde Güneydoğu Anadolu projesi HES'lere kadar geldik. Burada şöyle bir kavramsallaştırma yaptık. Orada da işte her bir barajı bir aşı olarak ele aldık. Çünkü aşı aslında bir elmayı başka bir elmayla aşıladığınız zaman veyahut da bir eriye başka bir meyveyi aşıladığınız zaman ikisi de doğal. Fakat müdahale tamamen insan eliyle yapılmış bir müdahale. Ve burada enteresan olan şeylerden benim için birisi bu müdahale yapmazdan önce müdahale yapılacak merciye durumdan bir izin istememe. Yani bunun böyle bir gayet insanın kendine tanıdığı bir hak olarak yapmasını sorgulayan bir sergiydi. Aynı şekilde barajlarda Fırat ve Dicle Nehri'nden izin almadan yapılan bir takım müdahaleler. Ve tabii burada bir çıkmaza da giriyorsunuz. Yani hani barajı kim temsil ediyor? Ya da pardon, nehri kim temsil ediyor? Nehrin hakkını kim koruyor? Doğadan herhangi bir izni kim alıyor? Burada çeşit çeşit sorular vardı. Bir milli kaynak olduğu zaman bir nehir, bir ulus devletin içerisinde bir tabii kaynak, milli kaynak. Yani bir kaynak, yani bir doğal oluşum, bir sistem, bir ekosistem olmaktan çıkıp sayılara dökülebildiğinde ne kadar kilowatt enerji oluşturabileceğiz şeklinde bir kaynağa dönüştüğü zaman bu hem ulus devletin hem de aslında modern insanın doğanın üzerindeki kendi kendine vermiş olduğu hak üzerinden bunları sorguladık. Yani bir sosyal kontrat her zaman var ama bir doğal kontrat yok.
Bir de bir şey diyeceğim. Yani bunu sen anlatırken yani aklıma gelen bir şey. Bizim dilde kullandığımız bazı şeyler ve toplumsal cinsel kimliklerin arasındaki iş bölümleri falan ya da birbirlerine karşı olan pozisyonları dile de yansıyor ya. Hani biz doğaya ana diyoruz, devlete de baba diyoruz ya.
Evet.
Yani gerisini siz düşünün. İşte bunu bir aile olarak ele alın. Ve bütün o aile içi şiddet, çekişme, çatışma, kadın erkek, yani bilmiyorum anlattığın.
Ya aslında şu anda çok enteresan bir şey söyledin. Tam da girmeyeyim dediğim daha benim için yeni bir araştırma başlangıcı olan bu metinlerde bu şeyden bahsedeceğim. Michael Marder'ın The Philosopher's Plant kitabının içerisinde Platon'un matter yani madde kelimesini ahşap kelimesinden türettiğini fakat yani materya, malzeme ya da madde kelimesi ahşaptan geliyor. Mater, anne de aynı yerden geliyor ve aslında o tam da ahşabın şeyi değil de ağacın içinin tam bu çekirdeği şeklinde. Ve bu Michael Marder'ın kitabında da işte bu bitkilere ve hani insan olmayan, hayvan olmayan ama onun dışında kalan maddenin de tamamen marjinalize edildiği üzerinden bir diskur ile işte ağaç kesildikten sonra, kültüve edildikten sonra, bir masa olduktan sonra, bir başka bir şey olduğu zaman onun tamamen şeyliği de bitiyor. Yani o gelmiş olduğu kökü, köküyle ilişkisi de bitiyor. O yüzden de hani doğa, ana, mater, madde, materya,
müdahale,
müdahale,
devlette baba,
devlette baba, Plato'da da o zaten devlet. Ha, devlet.
Aynen öyle.
Niye güzel bir
çok güzel bağlandı.
Ama galiba ama bu gerçek ve de hani her şeyi hükmediyor sonuç olarak değil mi bu yaklaşım yani?
Evet, her şeyi hükmediyor.
Bir de göz ardı edilmesinin de bir yöntemini açıyor. Bir yakın arkadaşım çok büyük bir holdingin enerji sektörünün baraj keşiflerini bütün bütçelerini oluşturan bir karakter olarak çalışıyordu. Ve bir gün bir mektup aldılar mesela hani. Sizin her şeyiniz var ama benim sahip olduğum tek şey işte bir dönüm arsa, iki inek, 10 tane vişne ağacı vesaire ve siz bunun hepsini benim elimden aldınız diye mesela. Aslında başka bir gerçekliğin de parçası bu. Hani bunu şey açısından hani doğanın hani deriyi kim temsil ediyor ya da onun mülkiyetini ya da hakkını kim temsil ediyor? Bir de hani bütün o doğayla beraber yaşayan diğer tüm canlıların buna... Çoğu zaman unutuyoruz ama insan da dahil yani.
Tabii ki.
Yani onun haklarını kim temsil ediyor? Bu da bence hani o manada
azınlık
önemli.
Azınlık temsiliyeti, görünürlük meselesi. Evet. Hem her programa bağlandı. Hem ileriye hem geriye. Evet.
Güzel. Peki bütün bu uğraştığın şeyler hani mimarlık mesleği ve böyle bir ofis yürütücüsü olan tasarımcı bir mimar olarak hani düşündüğümüz zaman seni yani senin meslek pratiğinin ortasında mı, çevresinde mi, dört bir tarafında mı? Nasıl tanımlarsın böyle bir şey çünkü çok
aşılanmış
az...
hepsi birbirine evet, aşılanmış. Hepsi birbirine
aşılanmış yani aslında çekirdeğinde diğer hani normal başka hani diyelim ki bina inşa edilecek olduğu zaman da hani bunun bütün teorik altyapısını da bu bakış açısı sürüklüyor. Araştırma yaptığımızda zaten hani bu açılarda devam ediyoruz. Yani mesela şimdi ofiste bir tane yeni bir şey çalışıyoruz Cin Doruk'la birlikte. Gelibolu yarışması yapmıştık. Hani onun verdiği motivasyonla, ivmeyle birlikte oranın doğası ile ilgili yani çok etkilenmiş idik ve hani bir şekilde oranın narratifini başka türlü nasıl onun üzerinden kurabiliriz'in bir kitap çizgi çalışması yapıyoruz. Yani bunlar hepsi birbirine sarmal gidiyor.
Senin projelerini görebileceğimiz linkleri de biz paylaşırız.
Evet, tamamlamakta hep güçlük çektiğim bir web sitem var.
Bir bahane olur belki. Bir bahane olur.
Evet, bu aralar öyle bahaneler. Evet, güzel.
Süper. Sıkıştırmış oldum Aslan Demirtaş'ı. Süremiz maalesef bitti. Ama bu program burada kalmaz, devam eder diyorum ben. Teşekkür ederiz
geldiğiniz için. Ben teşekkür
için.
Ederim. Davet ettiğiniz için.
Teşekkürler.
Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar.
Hazırlayanlar Hasan Cenkdereli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.
Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41